Ayırım 23, sayfa 168. Billy Washburn'la ayın 21'inde yani yazın ilk gününde konuşmuştu. Takvime göre yaz o gün başlamış olmasına karşın sahil kentleri çoktan turistlerle dolmuştu ve kalabilecek bir motel bulmak için ta Shishpot'a kadar içeri gitmesi gerekti. Ve de Çingeneler Bud Bey Limanı'ndan 8 Haziran sabahı ayrılmışlardı. 13 gün önce yani. Kötü 2 gün geçirdi. Çingeneler sanki yer yarılmış içine girmişlerdi. Auschwitz ve Rockland'da çok bilinen iki turist kentte olmasına karşın Çingeneler buralara hiç uğramamışlardı. Benzinci çırakları ve garson kızlar resimlere baktıkça rahatça başlarını olumsuz yöne salladılar. Auschwitz'ten Vinalhaven'a giden ada vapurunda hiçbir zaman iyi bir denizci olmadığından son kalorilerini de güverteden aşağı kusmamak için kendisini zor tuttu. Ama Çingeneler orada da yoklardı. 23 akşamı yeni haberler almak üzere Kirk Pinchley'e telefon etti. Kirk'ün telefona gelip de "Nasılsın çocuk ve neredesin?" diye sorduğu anda paralelden çıkan bir klik sesi duymasıyla telefonu kapatması bir oldu. Ter içinde kalmıştı. Rockland ile Bangor arasında başka bir motel bulamayacağından emin geceyi arabada geçirmek pahasına yola devam etmeye karar verdi hemen. Bu paralel telefonun açılmasından çıkan klik sesi bazen bir dinleme veya kayıt aygıtının devreye girmesiyle de duyulabilirdi aslında. Daha önceleri devreye girmesiyle de duyulabilirdi aslında. Daha önceleri bunlara hiç dikkat etmezdi. Haydi senin aleyhine imzaladı kağıtları. Bu şimdiye değin duyduğum en aptalca şey. Karın imzaladı. Houston'da onları ayarladı. Bana biraz daha süre tanıyın. Kaç bili, kaç oralardan. Kaçtı. Heidi, Houston ve telefondaki dinleme aygıtı bir yanda, o anda yapması gereken en doğru işti kaçmak. Saat sabahın ikisinde Bangor Ramada ine kaydını yaptırırken nöbetçi kabul memuruna resimleri gösterdi. Alışkanlık haline almıştı zaten bu hareket onda artık. Ve de memur başını yukarı salladı. Benimkinin falına baktırmak için gittik oraya dedi. Gina Lemke'nin fotoğrafını eline alınca da gözlerini devirdi. Sapanıyla yaman gösteri yapıyor bu yavru. Anlarsınız ya, isterse o sapanla başka numaralar da çevrilebilir hani. Eli sanki ıslakmış da su damlacıklarını silkilermiş gibi bir hareket yaptı. Benimki ona bakışımı görür görmez beni çadırdan dışarı postaladı diyerek kahkaha attı. Billy bir an önce yatmaktan başka bir şey düşünemeyecek kadar yorgunken aldığı haber üzerine cin gibi ayıldı. Yükselen adrenalin midesine vurdu. Nerede? Neredeydiler? Yoksa hala? Yo, artık burada değiller. Parsons'un yerindeydiler. Ama artık ayrıldılar. Evvelki gün gitmiştik biz oraya. Orası bir çiftlik falan mıydı? Hayır, önceki yıl yanana kadar Parsons diye bir adamın açık arttırma yaptığı bir ambardı. Resepsiyon memuru bir an Billy'nin vücuduna yapışmış tişörtüne, dışarı fırlamış elmacık kemiklerine ve kuru kafaya benzer suratında iki mum alevi gibi yanan gözlerine baktıktan sonra "Özür dilerim, siz aslında oda istiyorsunuz değil mi?" diye gevezeliğini örtbas etmeye çalıştı. Billy ertesi sabah erkenden dışarı çıkarak tarif edilen yeri buldu. Yaklaşık 3,5 dönüm kadar otopark görünümünde bir arazi. Ortasında da yanmış bir enkaz. Betonda topuklarına ses çıkartacak kadar sert basarak çevreyi gezindi. Orada boş bira ve soda tenekeleri, burada üstünde karıncalar üşüşmüş bir peynir parçası, şurada bir madeni bilya, parantez içinde "Hoy Gina" diye hayalet gibi bir ses yükseldi kafasının içinde. Kenarda patlamış balonlar, köşede balondan farksız iki kaput. Evet, burada yaşadıkları açıkça ortadaydı. Enkaza dönerek "Kokunu alıyorum moruk" diye fısıldadı. Eskiden pencereleri oluşturan kara boşluklar sanki bu soluk yüzlü korkuluk gibi sıskacık kalmış adamı süzer gibiydiler. Ama ambarın enkazı hayaletli görünmesine karşın korkmadı bile. Öfkesi geri gelmiş bir palto gibi sarmıştı onu. Heidi'ye olan öfke, Tadus Lemke'ye olan öfke, Kirk gibi onun yanında olması gereken ama aniden sırt çeviren arkadaşlarının öfkesi. Gene de fark etmezdi. Kendi başına şu anda ancak 65 kilo gelen ağırlığıyla bir bile ihtiyar çingeneyi yakalamaya gücü yeterdi. Ondan sonra ne olacaktı? Neyse, görecekler değil mi ya? Kokunu alıyorum ihtiyar diyerek binadan arta kalan enkazın yan tarafına yürüdü. Bir emlakçı tabelası asılıydı orada. Billy not defterini çıkararak yazılı bilgileri kaydetti. Adı Frank Quigley olan emlakçı, Billy'nin kendisini Biff diye çağırması için ısrar etti. Ofisin duvarları Biff Quigley'in kolej fotoğraflarıyla doluydu. Çoğunda Biff'in başında futbol takımının renklerini taşıyan bir kukuleta vardı. Masanın üstünde altında Fransız ehliyeti yazılı bronzdan bir öbek köpek kakası durmaktaydı. Evet, Biff, Bay Parsons'un onayıyla orasını çingenelere kiralamıştı. Parsons, oranın kiraya verildikten sonra eskisinden daha beter olamayacağını düşünmüştü, dedi. Haklıydı da. Billy'nin gömleğinin yakasıyla boyun arasındaki boşluğu ölçercesine ve durgun havada asılı bayrak gibi sarkmış gömleğini incelercesine gözleri fırıl fırıl karşısındakine dikili döner koltuğuna yaslandı. Ellerini ensesinde kavuşturup koltuğunda ileri geri sallandıktan sonra ayaklarını masasının üstündeki köpek kakasının yanına uzattı. Orayı satmak için fiyat biçilmemiş değil mi? Anlarsınız ya. O bölge bugün bir numaralı endüstri alanı içine giriyor. Yarın öbür gün kafasında belirli işi olan biri çıkacak ve benimle öyle sıkı bir pazarlığa oturacak ki hem de... Çingeneler ne zaman ayrıldı Biff? Biff Quigley ellerini ensesinden indirerek öne yaslandı. Aniden öne yatan koltuğundan mekanik bir domuz sesi çıktı. Squeak. Biff bir an irkildikten sonra yeniden arkasına yaslandı. Sebago makasonlarını gene masasının üstünden yerlerine aldılar. Ayaklar birbirinin üstüne atılarak düşünceli bir şekilde kaka öbeğine değmeye başladılar. Tamam Billy, herkesin kendi işi kendi üstüne. Doğru, Billy yeniden kabarmaya başlayan hiddetini bastırmaya çalışıyordu. Karşısındaki Sebago ayakkabılı, aptalca zevkleri olan bir yantinli iğrenç adam sinirlerine dokunmaya başlamıştı artık. Anlaştığımıza göre gene de bana 200 papel borçlusun. Ne? Billy'nin ağzı açık kaldı. Öfkesi o denli yoğunlaşmıştı ki bir an ne hareket edebildi ne de tek kelime söyleyebildi. Mutlaka Biff Quigley'in iyiliğine olmuştu bu hareketsizlik. Zira Billy o anda adamın üstüne atlamış da olabilirdi. Son iki ayda ağırlığı gibi sinir kontrol mekanizması da oldukça azalmıştı. Sana verdiğim bilgiler için istemiyorum bu parayı, dedi Biff. Bu bedavaydı. Sadece onlara bilgi vermemek için istiyorum. Kim? Kime vermemek için? Zorlukla çıkmıştı sözleri ağzından. Karın, doktorun ve Barton dedeflikten olduğunu söyleyen o adam. Bir anda her şey yerli yerine oturdu Billy'nin kafasında. Olaylar paranoid beyninin düşündüğü gibi kötü değil, çok çok daha fena gelişmekteydi. Heidi ve Mike Huston, Kirk Pinchley'e giderek onu Billy Halleck'in delirdiğine ikna etmişlerdi. Pinchley de hala Barton dedektifte çalışmaktaydı. Ama artık onlar sadece Titan'ı bulmak için Satürn'ü izleyen, Titan'ı Glassman kliniğine geri götürmeye çalışan gök bilimciler gibi izlemekteydiler çingeneleri. Bartonlardan birinin birkaç gün önce şimdi kendi oturduğu koltukta oturmuş, Biff'e yakından Billy Halleck isminde çok zayıf birinin kendisine geleceğini söylemesini, gelince de aranacak numarayı verişini görür gibi oldu. Ardından çok daha belirgin bir görüntü canlandı gözlerinin önünde. Kendisini ayağa kalkıp masanın üstündeki bok heykelini almış Biff Quigley'in kafasını bununla ezer gördü. Anlatamayacağı bir açıklıkla canlanmıştı bu manzara. Patlayan deri, açılan yara, şakır şakır akan kanlar. Parantez içinde bazı damlacıklar çerçeveli fotoğraflara kadar sıçramıştı. İnsan beynini örten beyaz sedefimsi kafatasının açılması ve ardından kakaya ait olduğu yere, daha doğrusu geldiği yere fırlatıp atması. Quigley de Billy'nin gözünde canlanan manzarayı algılamış olmalı ki yüzünden kara bulutlar geçmeye başladı. Ayaklarını masadan, ellerini ensesinden çabucak çekti. Koltuktan aynı domuz sesi yükseldi bu hareketine karşılık. Aslında bunu karşılıklı konuşabilirdik, derken bakımlı elini de intercom'a uzattığını fark etti Billy. Öfke yerini buz gibi bir bitkinliğe bırakmıştı. Bir an önce adamın beyninin dağıttığını görmüştü. Hem de sadece hayalinde değil de Technicolor filmde Dolby ses düzeyinde. Ve sevgili dostu Biff Quigley böyle bir şey yapabileceğini algılamıştı. Düzenli vergilerini ödeyen, Noel geceleri ayine katılan Billy Halleck de ne olmuştu böyle? Aklı başına geldi. Tabii o şişko kentte yaşayan eski Billy Halleck'ti. Taşınmıştı artık, gitmişti. Yeni adresi de bilinmiyordu. Billy interkomu işaret ederek buna gerek yok dedi. El duraksayarak çekmeceye gitti. Sanki asıl amacı buymuşçasına Biff bir paket sigara çıkarttı çekmeceden. Aklıma bile gelmemişti, ha ha. Sigara Bay Halleck. Billy eline bir sigara alarak inceledi ve yaktırmak için öne eğildi. Bir nefeste başı döndü. Teşekkürler. 200 papel hakkında belki de haksızdım. Hayır, haklıydınız. Billy buraya gelmeden önce bilgi sızdırmak için gerekli olur düşüncesiyle 300 dolar tutarındaki seyahat çeki bozdurmuştu. Ama parayı şimdi karşılaştığı gibi bir durum için harcayacağı aklına bile gelmemişti. Cüzdanında 4 tane 50'lik çıkartarak paraları masanın üstünde Bronze Book'un yanına bıraktı. Pençley ararsa ağzını açacak mısın? Ah, tabii ki hayır bayım diyerek paraları sigara paketini çekmeceye attı. Emin olabilirsiniz. Takip hızlı ve kolay bir şekilde gelişmekteydi. Zorluklar ön hazırlık safhasında baş göstermişti bir tek. Çingeneler 10 Haziran'da Bangor'a gelmişlerdi. Genç akrobat Samuel Lemke ve tarifinden Richard Crosskill olduğu çıkan bir adam Biff'in bürosuna gelmişlerdi. Bay Parsons ve bölge polisiyle yapılan birer telefon görüşmesinden sonra Crosskill kısa dönem kontratı imzalamıştı. Bu sefer süre sadece 24 saatti ve bu süre sonunda iki tarafta isterse kontratı yenileyebilirlerdi. Crosskill, Tadus şirketi sekreteri olarak imza atarken genç Lemke pazılı kollarını kavuşturmuş kapının eşiğinde beklemişti. Peki senin arpan ne oldu bu işten? Biff kaşlarını kaldırarak sordu. Pardon, anlayamadım. Benden 200 aldın. Muhtemelen karımdan da arkadaşlarından da sana gelen Barton dedektif aracılığıyla bir yüzlük koparmışsındır. Çingeneler ne ödedi sana? Parmağını bile oynatmadan epeyce para almışsındır herhalde. Biff bir süre için sustu. Ardından Billy'nin sorusuna cevap vermeden hikayesini bitirdi. Crosskill anlaşmalarını yenilemek için iki kez daha gelmişti. Ayın 13'ünde tekrar geldiğinde ise Biff, Parsons'tan ve polis komiserinden birer telefon almış bulunmaktaydı. Çevre halkı şikayetlere başlamış. Komiser çingenelerin gitme vakitlerinden geldiğini düşünmüştü. Parsons da aynı şeyi düşünmüştü. Ama çok gerekirse gecesi 30 veya 50 dolardan bir iki gece daha kalmalarına göz yumabilirdi. Crosskill bunları dinlemiş, başını sallayarak oradan ayrılmıştı. Öğleden sonra garip bir dürtüyle Biff yanmış ambarın oraya gitmişti. Konvoyun hareketini görmek için tam vaktinde varmıştı. Chamberlain köprüsüne yöneldiler dedi. Tüm bildiklerim bu kadar. Artık çekip gidebilirsiniz buradan. Açık söylemek gerekirse Biafra'ya da tatil kampanyasının ilanlarını andırıyorsunuz. Size bakmak tüylerimi ürpertiyor. Billy sigarasından ikinci bir nefes almayı gözüne yedirememiş olmasına karşın onu hala elinde tutmaktaydı. Öne eğilerek onu kakaların üstüne bastırdı. İzmarit oradan yuvarlanarak Biff'in masasına düştü. Açıkçası ben de öyle hissediyorum. Öfkesi yeniden kabarmıştı. Çabucak bürodan çıktı. Harekete geçmek ve başka bir dil bildiğinden emin olduğu ellerini konuşturmak istemiyordu. Haziran'ın 24'üydü. Çingeneler Bangor'u Chamberlain Köprüsü'nün üstünden ayın 13'ünde terk etmişlerdi. Artık sadece 11 gün gerilerindeydi. Daha yaklaşmıştı ama hala çok uzaktaydı onlardan. Köprünün Brewer tarafında başlayan 15. yolun Bar Harbor Caddesi olarak adlandırıldığını öğrendi. O tarafa gidebilirdi ama yolda bundan böyle ne emlakçılarla görüşecek ne de birinci sınıf motellerde kalacaktı. Eğer Bartonlar hala kendisinden önde ilerlemektelerse Kirk peşine daha da çok adam takmış olabilirdi. Çingeneler Ellsworth'a kadar olan 44 mili ayın 13'ünde kat etmişlerdi. Fuarın kurulduğu arazide 3 gün kalabilmek için izin alabilmişlerdi. Ardından Bucksport'ta da 3 gün kalmak üzere Penasport nehrini aşmışlardı. Ayın 19'unda oradan ayrıldıktan ayın 25'inde öğrenmişti bile. Artık sadece bir hafta gerisindeydi onların. Geveze garson kızın da söylemiş olduğu bir Bar Harbor çılgınlık kentiydi. Kız oranın gerçek yüzünü anlatmıştı. Meğerse en büyük karnaval, ta işçi bayramına değin. Bu kentlerin çoğunluğu böyledir. Ama Bar Harbor en aşırı uçtakidir. Eskiden Temmuz veya Ağustos'ta oraya takılırdım. Fakat artık yaşlandım bunlar için. Üstünde pamuklu pantolon, Bangor'da hayat var yazılı bir tişört ve sivri omuz kemiklerinden aşağı sarkan bir ceket olduğu halde bankın üstüne çökerken ben de diye aklından geçirdi. Elindeki dondurma külahıyla oldukça dikkat toplamaktaydı. Yorgundu. Birden öfke nöbetleri dışında kendini sürekli olarak yorgun hissetmekte olduğunu fark etti. Sabahleyin arabasından inip resimleri sağa sola göstermeye başladığı anda pantolonunu aşağıya kayınca kabus gibi bir dejavu yaşamıştı. "Excuse me," diye düşündü. Olmayan kalçalarım pantolon tutmuyor artık. Üstünde Rockland'da askeri malzeme satan mağazalardan aldığı kadife pantolon vardı. Kalça boyu 28'di. Tezgahtar çocuk, parantez içinde biraz da sinirlenerek, yakında üstüne göre giyecek bulmak için çok araması gerekebileceğini söylemiş. Ancak çocuk dükkanlarından alışveriş edebileceğini de eklemişti. Bacak boyu hala 32 olduğu için çocuk mağazasında da giysi bulamayacağı açıktı. Kaç tane 1,88'lik 13 yaşında çocuk bulunuyordu ki? Ayırım sonu, sayfa 176. Bu ayırımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. She spot. S H E E P S C O T. Vinalhaven. V I N A L H A V E N. Quickly. Q U I G L E Y. Chamberlain. C H A M B E R L A I N. Biafra. B I A F R A. Ellsworth. E L L S V O R T H. Bucksport. B U C K S P O R T. Penasport. P E N O P S C O T. Dejavu. D E J A V U. Excuse-moi. E X C U Z E M O I.